Ayrım 11.
Babanın Şemahi'de davrandığı gibi mi davranacağız? Arkamızda sadece yıkıntılar ve cesetler mi bırakacağız? Beylan dışında şu yakın çevreye bir bak. Buraların tüm ülkelerin halkının çoğu Sunni. Peki onları yanımıza çekmeye uğraşmayacak mıyız? Bu kapındaki gibi savaşçıların sayısı 10 bine, 50 bine çıktığında ne olacak? Sana bunun için gönülleri fethetmelisin demiştim ama sadece içerideki değil, dışarıdaki gönülleri, hatta mühürlü gönülleri de fethetmelisin. Necm birden sustu, söyleyecekleri vardı fakat aniden sözlerini kesti. Susmasının nedeni, İsmail'in şimdi bir kuyu kadar derin bakan gözleri ve bu gözlerde gördüğü şiddetli öfkeydi. Cılız bir sesle, "Sen sordun, ben söyledim," diyebildi. İsmail kendisine ve öfkesine güçlükle hakim oldu. Annesiyle karşılaşmasından beri tüm birikenler taşsa Necmi bir öfke seli boğabilirdi. Dişlerinin arasından "Artık yatsak iyi olacak," dedi. Necm kalktı, batıdaki sedire yöneldi, İsmail ile Cafer'in yatağına. Biraz sonra İsmail'in sesi duyuldu. "Seni niçin sevdiğimi bilemiyorum Necm," diyordu. Göz ucuyla baktığında İsmail'in babasının defterlerini karıştırmaya devam ettiğini gördü. Uykuya geçmeden önce tam o iki arada uykuyla uyanıklık berzağında "Aşk ve cevrü cefa, bu böyle olmak zorunda mı?" diye geçirdi aklından. Sabah Necm İsmail'in kendisini dürtmesiyle uyandı. "Sabah oldu Necm, kalsana artık," diyordu. Bu çocuğa şaşırıyordu Necm, sanki her sabah yeniliyordu bu çocuk. Kendisi dün gece nerede kalmışsa hala oradaydı ama işte o başına dikilmiş sanki yeni bir oyun başlıyormuşçasına oyun arkadaşını uyanmaya çağırıyordu. Aslında haklı olan oydu, yeni bir oyun başlıyordu ve içinde yaşadıkları zaman ve mekanda oyunları bu çocuk başlatırdı. Erdemir halkı kıvranıyordu. Senelerce bekledikleri şehleri gelmiş, geleli 5 günü geçmiş daha pek azı uzaktan onun yüzünü görebilmişlerdi. Bu alıştıkları bir durum değildi. Cafer sürekli onlarlaydı. Bütün asık suratlılığına rağmen bir müşkülü olan ya da hiçbir sorunu olmayıp sadece kendisinden daha güçlü, bilgili biriyle görüşüp rahatlamak isteyen herkes ona kolayca ulaşabilirdi. Cüneyd'in hayatının çoğu Erdebil dışında geçmesine rağmen Erdebil'de olduğu zamanlarda ona ulaşmak ve hayır duasını almak, karşısında sadece arada bir gözlerine bakarak oturmak son derece kolaydı. Haydar da babası gibiydi. Erdebiller için bir şeyhi görmek, onun huzurunda oturmak, onun tarafından hitap edilmek, ona karınca kararınca adaklar götürmek ve hatta eğer sorma lütfunda bulunursa ona bir iki fındık kabuğunu doldurur doldurmaz söz söylemek dünyada yapılabilecek hayırlı işlerin en başında geliyordu. İşleri kötü gidenler, karısı ya da kocasıyla geçinemeyenler, tarlasını su basanlar, çiçek bahçesi böceklenenler, tavukları hastalananlar, çocukları olmayanlar, koca bulamayanlar, ev yaptıracak, evlenecek, çocuğunu sünnet ettirecek olanlar, kısacası kendi hayatları için önemli her sorun ya da olayda Erdebililer soluğu şeyhlerinin huzurunda alıyorlardı. Şeyhin bu sorunları sonuna kadar dinlemesi, çözüm önermesi ya da bizzat çözmesi önemli değildi. En azından onlar için şart değildi. Sadece dinlemesi, belki bir hım demesi, bunu ona iletmiş olmaları, onunla ortak bir şeye sahip olmaları onlara yetiyordu. Evlerine döndüklerinde garip bir huzur ve bir o kadar garip ve sonsuz bir meşgale bulmuş oluyorlardı. Huzurun nedeni belliydi. Hakikat makamında oturan bu şeyhin sorunlarını bilmesi dahi yeterliydi. Böylece küçücük sorunlarının şu koca alemi tanzim ve idare eden iradenin dikkatinden kaçmaması sağlanmış oluyordu. Bu anlamda Erdebilli olmak büyük bir ayrıcalıktı. Başka nerede sıradan bir kul hakikatle bu kadar kolay yüz yüze gelebilir, sorunlarını hakikat makamına bu kadar rahat iletebilirdi ki? Meşgale ise görüşme sırasında şeyhin tüm tavır ya da tavırsızlıklarından kaynaklanıyordu. Şeyhin yanından ayrılıp evine ya da işinin başına dönen Erdebilli en azından birkaç gününü şeyhinin yorumunu yaparak geçirirdi. Şeyh hımm demişti. Acaba bunu sözlerinin şurasında demesi ne anlama geliyordu? H neden uzatılmıştı? Bu olumsuz bir işaret miydi? Şeyh gözünü kırpmış ya da esnemişti, bu ne anlama geliyordu? Sorular soruları, yorumlar yorumları üretiyor, bu yüce makamla kurulan bağ Erdebilli'nin zihninde en özenilen faaliyetlerinden birini besleyen kaynak oluyordu. Şimdi ise kıvranıyorlardı. bu yeni karşılaştıkları şeyhe ulaşmanın güç oluşu onları daha da tahrik ediyordu. Hiçbir şeyi unutmadığını, olağanüstü şiirler yazdığını, bazılarını şimdiden ezberlemişlerdi bile, tecrübeli bir savaşçı gibi ok atıp kargı savurduğunu, Kur'an'ı 3 yaşında ezbere bildiğini duymuşlar, dahası gittikleri her yerde anlatmışlardı. Her yeni şeyhin bir öncekinden daha büyük olmasına alışmışlardı ve şimdiki şeyleri bugüne kadar gelenlerin kuşkusuz en büyüğüydü. Ama bir de görebilseler ve konuşabilselerdi. İsmail ise geldiğinden beri bu konuyu ağırdan alıyordu. Kendi kendine bile itiraf etmediği şey bu konudaki feyzini Dede Bey'den almış olduğuydu. Lahıcan'daki uzun günler boyunca yaptıkları sohbetlerden birinde almıştı bu feyzi. Sohbetin konusu halka karşı bir şeyhin takınması gereken tutumdu. Dede Bey her zamanki gibi Necmi'nin aksine bir şeyhin halktan mümkün olduğu kadar uzak durmasını, fiziken ulaşılması güç bir mevkide bulunması gerektiğini savunuyordu. Bunları savunurken yine her zamanki gibi güçlü bir muhakeme sergiliyordu. Bir şeyh ya da bir hükümdar diyordu. Halk tarafından ne kadar kolay ulaşılabilir bir yerde olursa o kadar halk gözünde değerden düşer. Halk bir süre sonra onu kendinden biri gibi farz etmeye kalkar ki bu son derece tehlikelidir. Kendisi gibi gördüğü zaman itiraz edebilir, itiraz ise şeyhi ya da hükümdarı istemediği halde zulme iter. Çünkü ikna kabiliyetini yitirmiştir. Elbette Dede Bey tümden görünmemeyi kastetmiyordu. Ama ona göre bu görünme anları önceden çok iyi hazırlanmalı, her ayrıntısı planlanmalı ve dolayısıyla nadiren olmalıydı. Görünme, nadiren gerçekleşen bir olay haline getirildiğinde, görüntü halkın dimağına nakşedilecek ve bir daha oradan çıkarılamayacak bir özellik kazanacaktı. Bu nedenle huzura kabul edilenlere de dikkat edilmeli, halktan biri mümkün olduğunca bir kezden fazla huzura kabul edilmemeliydi. Bu, başka bir sakıncayı da ortadan kaldıracaktı. Bu sakınca, şeyh ya da hükümdarca birkaç kez kabul edilen birinin dışarıdan kendisini onun yakınıymışçasına tanıtması, bundan manevi maddi ayrıcalık elde etmesiydi. Oysa Dede Bey'in tavsiyesi bu alanda tam bir yoksunluk eşitliği sağlayacaktı. İşte İsmail'in ağırdan almasının nedeni buydu. Erdebil'e geldiğinde böyle bir kabul için hem erken olurdu hem kendisi de böyle bir merasime henüz hazır değildi. Şimdi annesiyle karşılaşmış, babasının defterlerini okumuş, İbrahim'i görmüş, dolayısıyla kafasında sorun oluşturan bir takım şeylerle ama başarılı ama başarısız yüzleşmişti. Çok yakında da Erzincan'a hareket edecekti, öyleyse karşılaşmanın şimdi tam sırasıydı. Erdebil halkına şeyhlerinin kendilerini tekkede kabul edeceği bildirildi. Bu kabul de öngörülemez olacaktı. Kabul hiç alışılmadık bir yerde, açık havada ve tekkenin avlusunda olacaktı. Haydar'ın birinci demir kapı seferi sırasında ganimetler arasına girmiş bir tah bu kabulde başrollerden birini oynayacaktı. Olağanüstü değerli taşlarla, en azından öyle görünüyorlardı, süslü bu geniş taht, altınla kaplanmış, üzeri ipekle döşenmiş ve ipek yastıklarla süslenmişti. Bu taht avlunun tam ortasına getirilecek, İsmail Erdebillileri bu tahta oturarak kabul edecekti. Erdebilliler bir bayram sabahına uyanır gibi uyanmışlar, en iyi giysilerini giymişler, en güzel kokuları sürünmüşlerdi. Biri koşmaya başlasa şüphesiz hepsi çılgınca koşmaya başlayacaktı. Yürekleri zaten çoktandır koşu temposunda atıyordu. Fakat sözleşmiş gibi ağırbaşlı davranıyorlar ve aralarından birinin oluşmuş bu uyumu bozmasına meydan vermiyorlardı. Bu ağırbaşlı davranışlarında bir mücadeleyi daha kazanmış olmanın gizli gururu vardı. Gurur kadar mücadele de gizli cereyan etmişti. Erdebillerin elinde bir halkın sahip olduğu en güçlü silah vardı: sabır. Yapacakları ya da yapabilecekleri başka bir şey olmadığında bu silah yumuşak toprak üzerindeki ağır bir kayaya benzerdi. Öylece durur ve hedefine çıldırtıcı bir yavaşlık içinde varırdı. Bir halkın sabırdan çıldırdığı görülmemişti ama bazen halkın sabrının hükümdarları çıldırttığı olurdu. Gizli mücadeleyi kendi şeyhlerine karşı vermişlerdi. Biliyorlardı ki kendi şeyhleri kadar büyük de olsa hiçbir şeyh müritsiz, hiçbir hükümdar tebaasız olamazdı. Yüzleşme kaçınılmaz olurdu. Şöyle ya da böyle ama yüzleşmeden kaçınılamazdı. İşte yine öyle olmuş. Ama ilk gün, ama yedinci gün şeyhleri onları kabul etmek, onları görmek istemişti. Gizli gururun kaynağı buydu. Şeyhlerine kendilerini kabul ettirmişler, hatta cüretkar ve kimsenin açıkça söylemediği bir ifadeyle onu yenmişlerdi. Ağırbaşlı davranışlarının altında sevinç yatıyordu. Bu gurur ve ağırbaşlılık tekkenin avlusuna girişlerine kadar sürdü. Tekkenin avlusuna girdiklerinde ise büyük bir damacananın düşüp patlaması gibi darmadağın oldu. Avlunun ortasına doğru ilk kez iki sıra dizilmiş askerlerin arasından geçerek ilerliyorlardı. Sanki şimdi üzerinde kayayı taşıyan yumuşak toprak onlar olmuştu. Asker sıralarının bittiği avlunun tam orta yerinde onlara yanlamasına kurulmuş o göz alıcı tahtı gördüler. Tahtın üzerinde daha da göz alıcı kıyafetiyle şeyhleri oturuyordu. Arkasında bir hilal şeklinde artık muhafız kıtası adını almış olan 50 savaşçı dikiliyordu. Taht öyle yerleştirilmişti ki hiç kimse önüne gelip secde edene dek şeyhin yüzünü göremiyor, secde edince de çok az vakti kalıyor ve çıkmak üzere tekkenin arka kapısına yönelmek zorunluluğu doğuyordu. Erdebililer teslimiyetlerini böyle sundular. Erzincan 14. Bir Nisan sabahı İsmail'in erken ordusu Erdebil önünde toplandığında bu 1500 atlı Erdebillilerin gözlerini kamaştırdı. Gördükleri ilk ordu bu değildi ama bu ordu orduya en çok benzeyeniydi. Erzurum'da başlayan askeri eğitim Erdebil'de aralıksız devam etmiş, bu arada komutanlar ve görevleri belirlenmişti. Dede Bey, bu 1500 kişilik ordunun tümüne hakimdi, gece gündüz dememiş olmaları eğitmiş, askerlerin en küçük sorunlarıyla dahi durdurak bilmeksizin ilgilenmişti. Diğer komutanların hiçbiri Dede Bey'in bu konumunu tartışmıyordu. Bu konumu tartışmak, onun gibi gece yarısı yatağından kalkmak, orada yaha gitmek, iki aptal askerin birbiriyle ettiği kavgayı tatlıya bağlamak, ayağı hafifçe taşa değen bir diğerini teskin etmek, başka birinin Rum ülkesinde bıraktığı karısı ve çocuklarının sağlığı konusunu rahatlatmak gibi hiçbir zaman bitmeyecek görevlere aday olmak anlamına geliyordu. Dede Bey'in bu bezdirici işten şikayet ettiğini gören olmamıştı. Tam bir dinlenme ya da yemek sırasında bir asker gelir, Dede Bey'e o muazzam büyüklükteki sorunlarından birini daha haber verirdi. Orada bulunan herkes Dede Bey'in patlamasını beklerdi, artık sabrı taşmış olmalıydı, yemek yemesine bile fırsat vermiyorlardı, ozan daha sazına yeni vurmuş, kadehlerdeki ilk badelere bile dokunulmamıştı. Ama hayır, Dede Bey soğukkanlılıkla bir iç bile çekmeden kalkar, sorunun olduğu yere yollanırdı. Önemli başka bir görevi Şanlı Hüseyin Bey üstlenmişti. Bu görevin üstlenilişi de Dede Bey'inki kadar doğal ve tartışmasız olmuştu. Beyler arasında okuma yazmayı bilen birkaç kişi vardı ama hiçbiri bu konuda Hüseyin Bey'in eline su dökemezdi. İşte bu yeteneği ona ağır bir görev getirmişti. İsmail, Necmi bazı halifelerle tartışarak babası Haydar'ın defterlerinden 12 sayfalık küçük bir risale ortaya çıkarmıştı. Bu risale hattatlığı olan dervişlere verilmiş, 50 kadar çoğaltılmıştı. Bunların bir kısmı Rum ülkesindeki güvenilir halife ve dervişlere gönderilmiş, bir kısmı Erdebil'de ve bir kısmı da Hüseyin Bey tarafından orduda kullanılmaya başlanmıştı. Hüseyin Bey çoğu zaman yanında tekeli Haydar olduğu halde ordugâhta bulunuyor, askerlere bu risaleyi okuyor, Safavilikle ilgili sorularını cevaplıyor ve bu soruları sonradan İsmail'e verilmek üzere tek tek kaydediyordu. Sorular olağanüstü çeşitlilikteydi. Mehdi şeyhimiz mi? Muhasiplerin çocukları birbiriyle nikahlanabilir mi? Seyit olmayan birçok mürşit var, bunlara mürşit denilmesi caiz mi? İmam Hasan'dan gelenler mi, İmam Hüseyin'den gelenler mi daha üstün? İmam Ali Efendimizin Ömer, Ebu Bekir, Osman adlarında şehit oğulları olduğu söyleniyor, bu doğru mu? Ulemadan kişiler şarap içmenin haram olduğunu söylüyorlar, işin gerçeği ne? Sabah güneşe yüzümüzü dönüp dua okuyoruz, bu caiz mi? Hüseyin Bey'in sorularından sadece birkaçı bunlardı. Bu askerlerdeki ne bitmek tükenmek bilmez bir meraktı. Bir gün sorularına cevap alırlar, ertesi gün o cevaplardan yeni sorular türetmiş olarak karşınıza dikiliverirlerdi. Cevap verene kadar peşinizi bırakmazlar, cevap aldıklarında ise ancak birkaç saatliğine rahatlarlardı. Dede Bey gibi kimse Hüseyin Bey'in de görevine talip olmayı aklından dahi geçirmiyordu. Üçüncü bir önemli görev Necmi'nin omuzlarındaydı. Aslında onun bu görevi Erzurum'da başlamıştı ama şimdi boyutları çok büyümüştü. Erzincan'a yürüyüş, hazırlıklar ve sonrası için yapılacak tüm tedarikleri ve harcamaları planlamak, bunların kaydını tutmak Necmi'nin göreviydi. İsmail'e belki de en yakın olmayı bir ön koşul olarak gerektiren görev buydu. Gerçi ellerinde kimi sarayları bile kıskandırabilecek bir hazine birikmişti ama İsmail'in ufkuna bu hazine kısa sürede dar gelebilirdi. Necmi aynen şöyle demişti. Ordumuz küçük, inşallah büyüyecek. Erzincan'a gidiyoruz, oraya öyle bir orduyla gitmeliyiz ki askerlerimin tek bir eksiği olmamalı ama bol bol fazlası olmalı. En iyi çizmeleri giyecekler, en iyi kılıçları kuşanacaklar, en yakalanmaz atlara binecekler, en iyi yemekleri yiyecekler. Gören herkes Safavi ocağına mürit olmanın ne demek olduğunu hemen anlamalı. Peki dedi Necmi. Bugüne kadar fakirliğimizle gurur duyarız diyen bu insanları bu bolluğa alıştırırsak sonra ne yaparız? İsmail güldü. Onu korkutup küstürdüğünden beri ilk kez eyvallah şeyhim dışında bir cümle kullanıyordu Necmi. Ben de bunu istiyorum dedi İsmail. Allah'ın kendilerine verdiği rızkı görsünler, alabilecekleri şeyleri görsünler ve alana kadar da hiç durmasınlar. Sen Allah'ın her göçebeye bir zırh, çizmeler, bol bol yemek, en iyisinden kılıçlar ihsan edecek kadar cömert olduğunu mu düşünüyorsun diye sordu Necm. Allah bunları bize verdiğine göre öyledir. Hem sabah akşam ya gani ya gani diyerek gani zikri çekemezsin, bu zikrin aslı gani olmaktır dedi İsmail. Necm her zamanki gibi yine ikna olmamıştı. Bir şeyi bilmek zorundayız. Sana gelenler ışığa üşüşen pervaneler gibi senin aşkının ateşine mi geliyorlar yoksa çizmeye, yemeye ve kılıca mı? Eğer böyle yaparsak bir süre sonra bunu ayıramaz hale gelir ve çevremize şüpheyle bakmaya başlarız. Acaba bu hangisine gelmişti sorusu zihnimizi kemirir durur. Şu fakirliğiyle gurur duyanlara bak, ne kadar da huzurlular. Ama bir de birden eline bir şeyler geçirenlere bak. Hiç yetineni gördün mü? Gözlerinin bakışı değişir. Her gördükleri şeye bir ava bakarmış gibi bakarlar. Ben kuyumculuğu boşuna mı terk ettim sanıyorsun? Aynaya baktım ve gözlerimdeki değişikliği gördüm. Tam o sırada sen çıka geldin. Sen bana al sana çizme, at, kılıç deseydin senin yanına gelmek aklımdan bile geçmezdi. Üstelik benim babam da kuyumcuydu ve ben ceddimde geçim sıkıntısı çekmiş kimseyi hatırlamıyorum. Şimdi sen bu göçebeleri çileden çıkarmanın eşiğinde misin? Allah muhafaza bunlar çileden çıkarsa neler olmaz dedi. İsmail bu sefer daha da fazla gülüyordu. Hani bana küstüğün akşam sana seni niçin sevdiğimi bilmiyorum demiştim ya, buna inanma. O sözü seni kırmak için söylemiştim, bunu çok iyi biliyorum. Söylediklerimi, niyetlerimi en iyi sen anlıyorsun ama her seferinde tam tersinden anlıyorsun. Sanki aynadaki aksim konuşuyor. Hala anlamıyor musun Necm? Ben hepsinin çileden çıkmasını istiyorum. Çileden çıkmadıkları sürece düşündüklerim Allah'ın bana verdiği görev bir hayal olur. Evet, çileden çıkmalılar ki yeni bir çile meydana getirelim. Yoksa hiçbir yola gidemeyiz dedi. Necm bu kez çaresizlikten sustu. Kendisi her iyi de kötüyü arar bulurdu. Bu genç her kötüde iyiyi aramakla uğraşıyor ve üstelik buluyordu. Bir kuyumcu olarak Necm hiçbir hazinenin dipsiz olmadığını biliyordu. Ama bu hazine, bu 1500 askeri İsmail'in istediği gibi donatmaya birkaç kez yeterdi. Yeni katılacak olanlar için yedekler almak zorunluydu. Bu koca bir sürü at, ilave bir cephanelik ve en az 50 araba dolusu erzak anlamına geliyordu. Gidilecek hiçbir yerde ödeme yapılmadan bir şey alınmayacak, getirilen bağışlar bile gerçekten içten mi geldi yoksa korkudan mı verildiği araştırılmadan kabul edilmeyecekti. Bunlar da Necm'in kurallarıydı ve ortada açıklandığında kimseden bir itiraz yükselmemişti. Askerlere rastladığı her yerde en büyük ganimet insanların sevgisidir diyordu Necm. İşte bu ordu bu nedenle erken bir orduydu. Sayısı dışında her şeyi vardı. Ne Cüneyt'in ne Haydar'ın böyle bir ordusu olamamıştı. Bir Nisan sabahı başlarında Dede Bey olmak üzere Hadim Bey, Rüstem Bey, Bayram Bey, Karapiri ve Aykut Beyler şeyhlerinin gelmesini bekliyorlardı. İsmail o sırada Alemşah'ın yanına bir kez daha çıkmak zorunda olmasının gerginliğini yaşıyordu. Cafer'in konutundan savaş giysilerini giymiş olarak ve etrafa tek tek ve dikkatle baktıktan sonra çıktı. Köşke yöneldi ve kendisini şaşırtan manzarayla karşılaştı. Alemşah tam bir begüm gibiydi. Giyinmişti, süslenmişti, yanında bir sürü kadın olduğu halde elinde içi su dolu altın bir tasla oğlunu köşkün kapısında bekliyordu. İsmail gururlandı, ezikliğe gitti, yürüyüşü dikleşti ve hızlandı. Peşinde muhafız kıtası annesinin yanına vardı. Elini öptü, Alemşah şaşkındı. Sağına soluna baktı, elindeki tası yanındaki kadınlardan birine verirken aman dökülmesin dedi, sanki tasta çok kıymetli bir şey vardı. Oğlun yanaklarından tuttu, önce alnını, sonra sağ, sonra sol gözünü öptü. Döndü, suyu aldı, İsmail gitme zamanının geldiğini biliyordu. Annesinden ayrılırken, onun eğildiğini ve arkasından suyu dökerken bir şeyler mırıldandığını duydu. Annesi, su gibi aziz ol mu demişti. Bu kadarını duymuştu ama devamı vardı. Bu devam ona bir an olsaydın gibi geldi ama durmadı ve tekkenin çıkışına doğru yürüdü. Kendilerini göstermek için sabırsızlıkla bekleyen askerler şeyhlerini görünce her zamanki Allah Allah çığlıklarını attılar. Ortalık bir anda bu avaze ile doldu ve yan yana yürüyen Necmi ile İsmail bile birbirlerinin seslerini duyamadılar. Koca ses sanki biraz önce ortalığı inleten kendisi değilmiş gibi Dede Bey'in bir el işaretine teslim oldu. Sesten sonra bu sessizlik iyice garip geliyordu. Şeyhlerini uğurlamaya gelen binlerce Erdebilli gizleyemedikleri bir gururla yeni ordularını bu kez sonunun farklı olmasını istedikleri bir sefere gönderiyorlardı. Hedef Erzincan'dı. Yolculuğun ilk aşamasında Erivan'ın güneyindeki Sat Çukuru'na varıldı. Buradan 9 ulama geçilmişti ki Erzincan'a gidilmesi kararının doğruluğunu kanıtlayan ilk işaretle karşılaşıldı. Ordunun önünde Dede Bey tarafından genel hareketten bir saat önce yola çıkarılan öncü gruplar bulunuyordu. İşte bu gruplardan ikisi aynı anda hızlı bir yürüyüşle kendi yönlerine doğru gelen 200 kadar atlı gördüler. Hemen bir haberciyi ana kuvvete gönderirken kendileri de endişelendikleri şeyi yani bu atlıların başka bir ana kuvvetin öncüleri olup olmadığını araştırmak üzere onların gerisine yürümeye başladılar.